Birinci kaset, ikinci yüz, sayfa 30. Biz öyle sanıyoruz ki kendileri de bu durumu henüz kesinleştirmiş değiller. Ya son günlerde telgraf direkleri iyi çalışmıyor ya da her zaman yaptıkları gibi kitlelere demagojik yöntemlerle yaklaşıp onları destekler görünecekler. Birden Simenon'a bakıyorum. Bu şakanın soğuk kaçtığını kendisi de çok iyi kavruyor. Bolşeviklerin lideri Lenin, Zürih'te olduğundan ve de Bolşeviklerin genellikle Lenin'e sormadan hiçbir şey yapmadıklarını vurgulamak amacıyla bu şakayı yaptığı besbelli Simenon'un. Solovyov yoldaş bu kez soruyu başka bir yönde geliştirdi. Peki yoldaşlar, dedi ağır bir biçimde semaverden gelen çayı yudumlayarak ve de sanki aslında karar vermiş de bu sorularla o kararını adım adım açıklamaya yanaşıyormuşçasına, peki yoldaşlar, dedi, gösterileri engelleyemezsek, yani bu adamların dediği gibi kadınlarımız bizi dinlemez de yarın bir gösteriye kalkışırlarsa, bu gösterinin nerede, nasıl duracağını nasıl kestiriyorsunuz? Belirtiler apaçık ortada, Solovyov yoldaş. Çar yönetiminin her türlü halk girişimlerini yasaklamak konusundaki kesin kararlılığını görmemek için olayları yeterince yorumlayamamak gerek. Ama yoldaş Simenon, 14 Şubat'ta Duma kendiliğinden toplandı ve de nice zamandır toplanmayan, eğer toplanırsa üyelerinin tutuklanacağı söylenen Duma toplandı yoldaş. Ve de çar bir şey yapmadı, sesini çıkarmadı. Güven verici bir durum değil mi bu sizce? Bu durumu iyi değerlendirdiğinizi sanmıyorum. Duma toplandı gerçekten, hem de kendiliğinden sanılır biçimde. Ama bunun bir tuzak olup olmadığından kesin kuşkularımız var. Kaldı ki, diye sürdürdü konuşmasını Simenon. Duma'nın toplanmasını bir aşama olarak görüyorsak, bunun hemen ardından gelecek gösterilerle kitleleri provoke edip çar despotizminin Duma'yı kapamasına fırsat vermemeliyiz. Peki, diye üstelemesini sürdürdü Solovyov yoldaş. Peki, yarınki gösterileri engelleyemezsek ve de bu gösteriler genel grev niteliğine bürünmeye başlarsa takınacağımız tutumun doğrultusu gözden geçirilip saptandı mı partinizce? Soruyu bir kez de Vladimir Ivanoviç'e dönerek şöyle sordu. Yani başıboş mu bırakacağız kitleleri? Genel greve dönüşebilecek eylemler gelişirse ne yapmayı düşünüyorsunuz? Vladimir Ivanoviç, sorunun bu boyutlara ulaşacağını sanmıyoruz yoldaş Danilovich, dedi Simenon. Genel grev önemli bir olay. Hiç kimsenin tek başına bugünkü koşullarda bunu göze alabileceğini sanmıyoruz. 1905'ten beri yapılmayan bir genel grev olayının öyle patladanak gerçekleştirilebileceğine inanmadığımız için olmayacak bir olay konusunda partiler kuşkusuz kafa patlatmak istemezler. Biz şimdi yarın ya da daha sonra kadınlarımızın Uluslararası Kadınlar Günü gösterileriyle yola dökülmeleri, bulgularının çok kuvvetli olduğunu gözeterek bunu önlemeye çalışıyoruz. Anımsayabildiğim kadarıyla o gece konuştuklarımız bunlardı. Bunlara benzer sorunlar ya da daha geniş anlamda politik içerikli sorunlar. Tüm bunlarda kitlelerin için için nasıl kaynaştığını görmemek olanaksızdı. Her iki parti yetkilisi arkadaşım konuşurken zaman zaman barakaya doluşmuş bulunan Viborglu proleterleri izliyor, onların bakışlarından, davranışlarından bir şeyler sezinlemeye çalışıyordum. Bana öyle geldi ki proletarya verdiği bir kararı akıl almaz bir kurnazlıkla kendisine en yakın partilerden bile gizlemektedir. Sonuçta partililerin yarın yapılması olası gösteriyi önlemek için getirdiğimiz bildirileri sabahtan akşama dek dağıtmaları, işçilerin fabrikalardan ayrılmamasının tüm çabalarla sağlanması karara bağlandı. Yine de tüm çabalara karşın kitleler provoke edilir ve eylem yapma eğilimini gösterirlerse durum en kısa zamanda gizli parti organlarına bildirilecekti. Viborg mahallesinde etkinlikleri olan menşevik yoldaşlarının kitlelerin gelişimini en iyi biçimde sezinleyebilme olanakları tüm öteki partilerden daha çoktu. Barakadan çıktığımızda birdenbire karşımda ayı gördüm. Buzullaşmış, donmuş kent üzerinde yuvarlana yuvarlana hızla gidiyordu. Sanki kaymış da tutunmak istermiş gibi. Kenti ikiye bölen neva donup kalmış, kocaman bir kertenkeleye benziyordu. Kayıp giden ayın altında. 3. 23 Şubat, ekmek istemenin ilk günü. Bilgiçlerin çevirdiği dolaplardan hiçbir şey anlamaz halk. Ne ki eline silahı alıp sokak kaldırımına ayağını bastığında Kralcıların çevireceği tüm dolaplardan kılı bile kıpırdamaz artık. Bir duvar afişi, 1871 komününden. 23 sabahı gün ışırken uyandım. Giyinmemle fırlamam bir oldu. Sorumlu olduğumuz bölgelerdeki görevlerimizin başına gidecektik. St. Petersburg yeni yeni uyanıyordu. Önce şaşkınlıktan gece bıraktığım ayı yine karşımda görüyorum sandım. Ama karşımdaki yeni doğmuş güneşti. St. Petersburg üzerine doğduğunda sanki donmuş gibi. Bu 23 sabahı ışıklarını gönderemeden öylece kalıvermişti. Tramvay deposu kaldığım binanın pek uzağında olmadığından, tramvay işçilerinin hangarlardan büyük gürültülerle tramvayları çıkarmaya çabaladıklarını görüyordum. Tek tük kişiler sokaklarda görünmeye başlamışlardı. Görünürde olağanüstü hiçbir şey yoktu ama St. Petersburg'un ana caddesi, burjuvalarla aristokratlarımızın oturduğu Perspektif Nevski'ye açılan en büyük bulvara Viborg'a gitmek için saptığımda şaşırdım. Durum şaşırtıcıydı gerçekten. Tüm bulvarı polisler tutmuştu. Polisler kaynıyordu sanki. Birden korktum. Beni tutuklayacaklar sandım. Özellikle işçi yerleşme bölgesi Viborg'a geçen köprüler üzerinde polisler barikat kurmuşlar. Tüm geçenlerin kimliklerini inceden inceye özenle denetliyorlardı. Putilov fabrikalarında muhasebe yardımcısı olarak sendikanın bana verdiği kimlik kartını gösterdim. İnceden inceye denetlediler. Sanki karar veremez gibi bir durumları vardı. Ama köprüyü geçmeme izin verdiler yine de. Mahalle tümden ayaktaydı. Hiç kimsenin işe gitmek için bir hazırlık yaptığı da yoktu. Fabrikalar bölgesine geldiğimde işçilerin avlularda öbek öbek toplandıklarını, işbaşı yapmadıklarını gözledim. Birçoğu da fabrika duvarlarına oturmuş kendi aralarında konuşuyorlardı. Bizim arkadaşlardan hiç kimseyi görememek beni daha da şaşırttı. Bölge toplantı yerine yeniden döndüğümde rastladığım yoldaşlardan son derece şaşırtıcı bilgiler edindim. Durum kısaca şuydu. 22 akşamı gerek Sosyalist Devrimci Parti'nin görevlileri, gerek Menşevikler, Viborg yerleşme bölgesinde kendi taraftarlarıyla 23 Şubat Uluslararası Kadınlar Günü'nün kutlanmaması için alabildiğine yoğun çalışmalarda bulunurlarken, bilinmeyen güçler özellikle kadınlar arasındaki çabalarını yoğunlaştırarak onları sabaha dek hazırlamışlardı. Tekstil işçisi kadınlar yanlarına hiç kimseyi yaklaştırmıyorlardı gerçekten de. Aralarında komite oluşturmuşlardı. Bu komite bu sabah metalürji işçilerinin bulunduğu fabrika önlerine gelmiş, 23 sabahı Uluslararası Kadınlar Günü'nü kutlamaya kesin kararlı olduklarını dağıttıkları bildiriyle duyurmuşlardı. Onlardan kendilerinin desteklenmesini istiyorlardı. Ben bu bildiriyi gördüm. Bildiri özenle incelendiğinde kadınların işi nasıl sıkı tuttukları apaçık görülüyordu. İşçi kadınlar erkekleri kendilerine desteklemeye çağırıyorlardı. Fakat sakin bir biçimde kendilerine katılmaya çağırmıyorlardı. Erkek işçiler bunun ne anlama geldiğini hemen anlamışlardı. Gerçekten de gösteriye katılmıyorlar ama fabrikalardaki üretimi hemen yarı yarıya düşürüyorlardı. Bunun anlamı açıktı. Kadınlarımıza bir şey yaparsanız biz arkalarındayız. Öylesine bir denetimle kadınlarına desteği üstlenmişlerdi. Sanki tekstil işçisi, kadın ve kızlar düşman içine giren bir askeri birlikti. Erkekler de bulundukları mevzilerden onları ateş üstünlükleriyle desteklerini almışlardı. Kadınların kortejini gördüm. Son derece sıkı ve kenetlenmiş bir biçimde kortejlerini oluşturmuşlardı. Ellerindeki pankartlarda yalnızca ve yalnızca "Ekmek istiyoruz" yazılıydı. Çeşitli yörelerden gelen kadınlar kitleleşerek kortejlerini oluşturup Viborg mahallesine açtılar köprüler üstünden. Durumun ne denli ciddi bir sorumluluk taşıdığını gören sosyalist devrimcilerle menşevikler, kadınları yalnız bırakmamak için sabaha dek yoğunlaştırdıkları çalışmaların yönünü birdenbire değiştirerek bu kez tam karşıtı 23 Şubat Kadınlar Günü'nü kutladıklarını bildiren, bu konuda kadınların yapacağı gösterileri desteklediklerini belirten bildirilerini sabahın ilk ışıklarında yayınlamak gereğini duyuyorlardı. İşte benim bundan haberim yoktu. Kararlı kitlelerin ilk kez örgütleri nasıl kendi peşlerinden sürüklemeye başladıklarının tanığı oluyordum. 23 Şubat gününün bu ilk gösterisine yalnızca ve yalnızca gerçekten kadınlar katıldı ve sayıları 90 bindi. Bu tüm varsayımları alt üst eden sayısal bir üstünlüktü. Hiçbir parti kadınların bunca güçlü bir sayısal yoğunlukta sokağa dökülüvereceğini varsaymamıştı. Nedeni de bir bakıma şuydu: gerek menşeviklerin, gerek sosyalist devrimcilerin gösterilere karşı geliştirdiği kampanya bu sayısal yoğunluğu kırar, cılız bir kitleleşmede kalır diye bekleniyordu. Köprüleri aşan kadınlar polislerle karşılaştılar. Hiçbir şey demeden yürüyüşlerini sürdürdüler. Ellerinde yalnızca "ekmek istiyoruz" dövizleri vardı. Polisler de onlara geri dönmeleri uyarısında ya da buna benzer bir girişimde bulunmadılar. İşçi kadınlar köprüleri aşa aşa, bulvarlarda toplanan halkı gerisinde bıraka bıraka belediye sarayının önüne geldiler ve burada işte beklenmeyen bir olay oldu. Duma üyeleri zaman zaman belediye binasında toplantı yapıyorlardı, zaman zamansa kendi binalarında. Ne ki hemen hemen Duma'nın tüm üyeleri toplanmıştı o gün. Karşılarında duran 90 bini aşkın kadının "ekmek istiyoruz" dövizlerini ve kalabalıklarını izlerken birden alanın kızıl bayraklarla donanıverdiğini gördüler. Kızıl bayrakların arasındaki dövizleriyle kadınlar, St. Petersburg'un özellikle tekstil işçisi kadınları bu kez tüm avazlarıyla pankartlarındaki sloganları haykırdılar: "Ekmek istiyoruz." Polisler ve süvari polis birlikleri belediye sarayının önünde mevzilenmişlerdi. Çemberi birden daralttılar. Görgü tanığı olan partili kadınlarımızın sonradan söylediklerine bakılırsa, gösterici kadınlar da süvari polislerinin çemberi birden daralttıklarını gördüler. Ama görünce daha çok bağırdılar. Ne ki bağırmalarındaki slogan her zaman ve her yerde olduğu gibi kesin bir biçimde değişmeyerek, yalnızca ve yalnızca "ekmek istiyoruz"la sınırlanmıştı. Birçok görevlinin yüreği ağzına geldi. Kızıl bayrakların altında 90 bin kadın emekçi o gün hiçbir kanlı olaya neden olmadan "ekmek istiyoruz"u tüm St. Petersburg'a kazıyarak dağıldılar. Dağılmaları da tıpkı geldikleri gibi vakur ve korkusuzdu. O günün akşamı tüm parti merkezlerinde derin bir sevinç vardı. Gösterinin olaysız kapanması karşısında derin bir oh çekiyorlardı. Denebilir ki o gün kadınların belediye sarayı önüne gidip dönünceye dek geçen sürede parti liderlerinin çoğu belki de yaşamlarının en kaygılı, en tedirgin, en kuşkulu saatlerini yaşamışlardı. Şimdi artık kendilerini bu gerili sinirlerinden kapıp koyuvermişler, kendi aralarında hak edilmiş bir ohu derin derin, temiz bir havayı ciğerlerine çekercesine çekmeye başlamışlardı. Oysa herkes yanıldığını işte bu en tedirginsiz olaya artık kapanmış gözüyle baktığı bir zamanda kavrayıverdi. Kavrar kavramaz da bir gün öncesininkinden daha büyük bir telaşa, kaygıya ve karamsarlığa düştü. Olaylar birden kendi denetimlerinden çıkmıştı. Sokağın kendi denetimlerinden çıkmasının ne anlama geldiğini çok iyi biliyorlardı. Bir an kitleler karşısında alabildiğine yetersiz kaldıklarını gördüler. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Akılları başlarına geldiğinde yeniden büyük bir gayretle St. Petersburg proletaryasını kendi kafesine, Viborg mahallesine döndürebilmek, gösterileri ertelemek, göstericileri kesin bir biçimde caydırmak doğrultusundaki çabalarını yeniden yoğunlaştırmaya başladılar. 24. gün, yani olaysız geçen Uluslararası Kadınlar Günü'nün kutlanmasından bir gün sonra şunlar oldu. Herkes birdenbire St. Petersburg proletaryasını, bu kez kadınlı erkekli, büyük burjuvalarımızın oturduğu Perspektif Nevski'de, Sadovaya'da, önemli alanlarda, büyük bulvarlarda oluşturdukları kortejlerle kızıl bayrakların altında gösteri yapar buldular. "Ekmek istiyoruz" sloganının yerini şimdi "Kahrolsun Çar" almıştı. Kahrolsun Çar, kahrolsun otokrasi, yaşasın barış ve ekmek istiyoruz. İşçilere halkın öteki kesimlerinden de katılmalar oluyordu. Hiç beklenmedik sahnelerle karşılaşıyorduk. Bir tanık gördüklerini şöyle anlattı: "Kenar mahallelerden birinden geçiyorduk. Tüm gücümüzle bağırıyorduk. Kahrolsun Çar, yaşasın barış" diye. Bir evden karalar giymiş bir kadın fırladı. İki büklümdü. Gözlerinin tüm ışığı yanıyordu. Denilebilir ki yoldaşlar, eğer bu yaşlı kadının iki büklüm belini, iyice ikiye ayrılmış bacaklarını, buruş buruş yüzünü görmeseydiniz de, yalnızca gözlerini görseydiniz, sanırdınız ki bu şimşek şimşek parıldayan iki göz, bizim tekstil işçisi kızlarımızdan birinin cepheden dönen nişanlısına bakışıdır. Yaşlı kadın koynundan çerçeveletilmiş bir gencin resmini çıkarıp aramıza katıldı. Yakışıklı bir delikanlıydı bu. Eliyle sımsıkı tutuyordu gümüş çerçeveli resmi. Kara bandollarla süslemişti çevresini. Anladık, cephede ölen oğlu ya da torunuydu. Ana sen gelme dedik. Ana sen gelme, ne olacağını bilemeyiz. Bakarsın kazaklar üstümüze saldırır. Ezilir gidersin atların ayakları dibinde. Şimşek şimşek baktı bize. Kuzey cephesinde öldü küçük oğlum dedi. Ama çar için değil, Çariçe ile çar mutlu yaşasınlar da biz açlıktan inim inim inleyelim diye değil. Herkesten çok hakkı var onun halkının gösterisine katılmaya. Sözlerini yineledi. Hepinizden daha çok hakkı var benim oğlumun halkının gösterilerine katılmaya. Bunu böylece bilesiniz. Zaten söylüyordu. Zaten bana bunu söylemişti. Beni de al, beni de çıkar dışarıya. Onların arasına kat beni diye. Yaşlı kadını ben, Petroşka'yla ortamıza aldık söz dinletemeyince. Bu yüzden de zaman zaman kortejin ardına düştük. Ama inanın bana yoldaşlar, Kuzey cephesinde ölen biriyle değil de, aramızda bizimle kol kola, devrimci şarkılar söyleyen genç bir erle birlikte gibiydik. Bir başka tanık şunları söyledi. Yürüyorduk, bir sayrılar evinin önünden geçmekte olduğumuzu gördük. Buranın bir askeri bina olduğunu sonradan anladık. Binanın ikinci katının yarı yarıya ön cephesi balkondu. Tüm hastalar bu balkona doluşmuştu. Hepsi ayaktaydı, bizi selamlıyorlardı. Koltuk değneklerine dayanmıştı çoğu. Başları sarılıydı kiminin. Bazılarını bizi görmeleri için arkadaşları yattıkları yerden doğrultmaya çalışıyordu. Bazıları daha sağlamca olan arkadaşlarının omuzlarına yaslanmışlardı. İşte biz onların önünde öylece durup enternasyoneli söyledik. Dinlerken bizi selamladılar. İşin beklenilmeyen boyutlara ulaştığını göstermek için şunu söyleyeyim. O gün tam tamına 28 çarlık polisi St. Petersburg proletaryası tarafından analarından emdikleri süt burunlarından gelinceye dek dövüldüler. Ama emekçilerden tekinin bile burnu kanamadı. İşin ilginç yanı, dayak yiyen polisler hiç olmazsa kendilerini korumak için, korkutmak amacıyla da olsa silahlarına sarılmak gibi bir davranışta bulunmaktan kaçındılar. Halkın gücü karşısında korktular mı, yoksa başka bir nedeni mi var? Gösteriye katılanların çoğu, polislerin korkudan silahlarına bile sarılamadıkları kanısında. Dayakla canlarını kurtarmayı yeğlediler böylece. Yoksa halkın elinden sağ çıkamazdı canları. Bunu anladıkları için işte. Bazıları ise durum kavramakta alabildiğine zorluk çekiyor. Hiç görülmüş değil şimdiye dek. Kahrolsun çar, kahrolsun otokrasi diye bağıran halkın elinde polis dayak yerken en küçük bir müdahalede bulunulmaksızın olacak şey değil. Konuyu barakada tartışıyorduk yine. Herkes heyecanlı, coşkuluydu. Gün boyu yaşadığının tanıklığının coşkusu içindeydi. Çoğu da olayı yaşlı Solovyov'a anlatıyordu. Solovyov, 1905 Sovyeti yöneticilerinden bugüne dek gelebilen en yaşlı üyeydi. Tüm partilerin kendisine karşı derin bir saygısı vardı. Ben Solovyov yoldaşı ayrıca yakından tanırdım. Bizim gizli demir yolcuları sendikasının toplantılarına katılırdı zaman zaman. Solovyov'un hiçbir partiyle resmi bir ilişkisi yoktu ama onun yaşlı bir bolşevik olduğunda herkes ortaktı. Ben Solovyov'un bir bolşevik olup olmadığını hiçbir zaman öğrenemedim. Buna aslında bir bakıma gereklilik de yoktu. Solovyov öyle de olsa böyle de olsa büyük bir devrimci deneyimden süzüle süzüle geliyordu. Bir başkası kendi tanık olduğu olayı Solovyov'a şöyle anlattı. Katedral alanına girdiğimizde birden önümdeki kitlelerin, insanların sıkıştığının bir yumak gibi birbirlerine dolanıverdiğini gördüm. Ne olduğunu önce anlayamadım. Alanın giriş noktalarında öbeklenmiş polis barikatlarından birine, gösterici kadınlarımızdan birinin polislerce yakalanıp çekiliverdiği söylendi. Kadın kahrolsun çar yazılı bir pankart taşıyormuş denildi. Birden çarın köpekleri yoldaşımızı dövüyorlar diye bağırmaya başladığında bizler eğilip sökmeye çalıştığımız buz parçalarıyla polislerin üzerine atılıp yoldaşımızı onların elinden çekip almayı düşünüyorduk ki bu kez birden alkışlar, coşkulu gösteriler, bravo bağırtıları ortalığı kapladı. Biz geride olduğumuz için olup bitenleri göremiyorduk ama önceki yoldaşlar bize durumu hemencecik özetleyiverdiler. Yoldaşımız kadının dövüldüğünü gören biraz ilerideki Kazak müfrezesinin erleri atlarını mahmuzladıkları gibi zavallı kadının yanına koşmuşlar. Önce polislerden kadının kendilerine teslim edilmesini istemişler güzellikle. Ne ki polisler siz karışmayın, kendi işinize bakın siz diye onları ters deyince kunutlarını havada birkaç kez şaklattıktan sonra polislerin sırtlarına, yüzlerine, nerelerine gelirse oralarına acımasızca indirmeye başlamışlar. Neye uğradığını şaşıran polisler kaçışmaya başlamışlar. Kazak erlerinden biri kadını belinden kavradığı gibi atının sağrısına çekip hızla uzaklaşmış. Kazak yeri atın sağrısında elindeki kahrolsun çarpan kartını taşıyan bacımızı alanda şöyle bir tur attırdıktan sonra getirip yoldaşların önüne koyuvermiş. Benim duyduğum alkış ve gösteriler işte bu Kazak müfrezesinin erleri içinmiş. Solovyov yoldaşa kaydırıyorum zaman zaman bakışlarımı. Yoldaş yaşına başına rağmen tıpkı bir çocuğun çok büyülü, çok gizlerle dolu, çok güzel, ballandıra ballandıra anlatılan bir masalı dinlemesi gibi kendini kapıp koyuvermiş bakışlarla dinliyor tanığı. Ama böylesine bir görüntüye karşın hiç beklenmedik bir soru yöneltti anlatıcı tanığa. Sen yoldaş kendin kadının dövüldüğünü gördün mü? Hayır Solovyov yoldaş. Hakça doğru söylemek gerekirse ben kendi gözlerimle kadının polislerce dövüldüğünü görmedim. Öyleyse Kazak erinin kadını polislerin elinden çekip atının sağrısına attığını da mı görmedin? Yok görmedim yoldaş. Yoksa anlattıklarımdan kuşkulu musun? Hiç kuşkulu değilim. Buraya gelmeden önce demiryolu işçilerinin kendi aralarında yaptıkları toplantıya da katıldım. O yörede otururum ben. İnanır mısın yoldaş senin anlattığın öyküyü? Tıpkı tıpkısına onlar da birbirlerine anlatıyorlardı. Ne çıkar bundan yoldaş? Onlar da orada bulunmuş olabilirler. Solovyov yoldaşın kaşları çatıldı. Gür, aklaşmış kaşlarının arasında cin gibi parıldayan bakışlarını anlatıcı tanık yoldaşın üzerine dikerek... Ama onlar dövülen kadının kendi katıldıkları bölgede 3. Alexander alanında olduğunu söylüyorlar. Her iki topluluk da birbirlerinden uzak, hiç ilişkisi olmayan iki ayrı alanda aynı kadının Kazak erlerince kurtarıldığını gördüklerini söylüyorlar. Yani nasıl oluyor bu? Bunu anlamak istiyorum. Barakayı dolduranların gülmelerinin ardı arkası biraz kesilir gibi olduğunda 24 gündüzünün bir başka tanığı şunları anlattı. Yoldaşlar sabahleyin işe geldiğimizde öteki arkadaşlarımız gibi biz de işbaşı yapmayarak fabrikanın avlusuna toplandık. Gittikçe kalabalıklaştık. Sabahki söylentiler çok değişikti. Çelişkiliydi çok. Bu kez artık polisin hoşgörüyle davranmayacağını söylüyorlardı. Ama Viborg Mahallesi İşçi Komitesi'nin gösterilerin her şeye karşın bugün, dün kadın yoldaşlarımızın bıraktığı yerden alınıp sürdürüleceği konusundaki buyrultusu bize iletilince, öteki arkadaşlarımızla birlikte toplanarak kortejimizi oluşturduk. Pankartlarımızı ve kızıl bayraklarımızı katlayarak yanımıza aldık. Çünkü onların 3. Alexander alanında açılacağı söylenmişti bize. Aşağı yukarı bizim bölgeden eyleme geçen yoldaşların sayısı 5-6 bin vardı. Kestirmeden çıkabilmek için Büyük Petro Caddesi'ne inen yolu izlememiz önerisi geldi bazı kişilerden. Bu öneriyi getirenlerin mahalle komitesinin sorumluları olup olmadıklarını bilmiyorum. Doğruydu bu öneri. Öteki işçi arkadaşlarımız kortejlerini oluşturmuş ve biz yürüyüşe geçmek için işin başında oldukça zaman yitirmiştik. O nedenle öneri hemen kabul edildi. Önde kortejin ön sıralarında bulunuyordum. Ben bu yüzden anlatacaklarımı kendi gözlerimle gördüm. 12 kişiden oluşan kol kola kenetli sıramız Çar Büyük Petro Caddesi'ne çıkabilmek için bu dar yolda yarıya inmek zorunda kaldı. Büyük ana caddeye yaklaşmıştık ki yoldaşlar, bu sıkışık yolun tam orada, Çar Petro Caddesi'ne açılacağı sokağın başında tepeden tırnağa silahlı Kazak birliğiyle burun buruna geldik. Bir anda hepimiz geriledik. Gerçekten de hiçbirimizde silah yoktu. Kendimizi savunmak için bile olsa. Geriye döndüğümüzde bu kez gerimizin de bir başka Kazak müfrezesince sarıldığını gördük. Korku titretti içimizi. Eğer isteselerdi hepimizi o daracık sokakta sıkışmış bir durumda toptan imha edebilirlerdi. Belki de biz kapılacağımız panik yüzünden birbirimizi ezip kendi ölümümüze neden olurduk. Aklıma ilk gelen de panik korkusu oldu. Ne ki Çar Petro Caddesi'nin başında bulunan süvari Kazak Birliği teğmeni bize açıktan açığa işarette bulunmaya başladı. Bizi yanına, ana caddeye çıkış yoluna çağırır gibiydi. Yürümeye başladık. Zaten yapacak başka bir şeyimiz de yoktu. Atlarını mahmuzlayıp köpük köpük atlarıyla bize Çarpetro Caddesi'nden geçmekte olan kalabalıklar arasından bir yol açtılar. Bizi özenle kalabalıklar arasına yerleştirdiler. Sokak başında başımı kaldırıp atlarının üstünde bir yontu gibi duran kazaklara baktım. Aralarından bazıları gülümsüyorlardı bize. Hatta bir tanesi başıyla şöyle hafifçe selam verirmiş gibi işçilere işarette bile bulundu. Köpük köpük atlılar önümüzde yol açarken arkadan gelen kalabalıklar arasında sanki Neva'daki küçük tekneler gibi dalgalana dalgalana büyük alana doğru bizimle birlikte gidiyorlardı. Solovyov, anlaşıldı dedi. Şimdi daha iyi anlıyorum tüm bu anlattıklarını kendi gözleriyle gördüğünü söyleyen yoldaşı dinledikten sonra. Duma üyesinin herkesin ortasında, niçin bu Allah'ın belası kazaklar bu baldırı çıplaklara ateş açmıyor diye bağırışının nedenini. Şimdi daha iyi, açık seçik anlıyorum. Böyle bir söylenti sizin de kulağınıza geldi mi yoldaşlar? Orada bulunanların hemen hepsi Duma üyesinin herkesin ortasında böyle bağırdığı söylentisinin kendi kulaklarına denk geldiğini onayladılar. Ama hiç kimse bu Duma üyesinin adını bilmiyordu. Hiç kimse de böyle bir Duma üyesi görmemişti. Ama böyle bir söylenti gelmişti kulaklarına işte. Deneyimlerle oluşmuş yaşlı devrimci Solovyov o zaman barakadakilere şunu sordu. Hiçbirinizin kıvancını, coşkusunun ağız tadını kaçırmak istemem. Ama sorularıma doğru kanıt getirmek zorundasınız. Kazakların, Çar'ın salt kendisi ve kendi düzeni için besleyip büyüttüğü, beşikten alıp yetiştirdiği bu birliğin, göstericileri korumasını, göstericileri göstericilere katmasını, kahrolsun Çar pankartlı kadını bile, polislerin elinden kurtarıp atının sağrısında alanlarda dolaştırmasını, polislerin dövülmesini izlemesini, giderek göstericileri korumak için Çar'ın polislerini dövmesini, tüm bunları nasıl olur da doğalmış gibi, çok olağanmış gibi, hiç kuşku duymadan, hiç şaşalamadan karşılarsınız. Tüm anlattıklarınızın doğruluğunu kabul ediyorum yoldaşlar. Ama o zaman soruma doğru kanıt getirmek zorundasınız. Ne oldu da Çar'ın sadık köpekleri elinizi kolunuzu sallaya sallaya girdiğiniz, size yasaklanmış bahçede üzerinize saldırmıyorlar? Onlar da mı Çar'dan bıkıp usandılar yoksa? Hiç kimse bu soruya belki de diye yanıtta bulunamadı. Çünkü barakayı dolduran proleterler biliyorlardı ki kazaklara yok yoktur. Bir kuş sütü noksandır yaşamlarında. Kim bilir atamanları belki onu da içiyordur her sabah kalktığında. Kazaklar kendilerini tüm Rus halklarının hepsinden üstün görürler. Üstün, yakışıklı, en akıllı, en soylu ırk olduklarına inandırmışlardır kendilerini. Bu Soylular Birliği'nin St. Petersburg'un çapulcularını 24'ün gösterisinde desteklemeleri, efendilerine karşı zincirlerinden boşanmış kölelerden yana ağırlıklarını koymaları nasıl gerçekleşebilir gerçekten? Bu sorular herkesin aklından geçerken Solovyov yoldaş kuşkuları çoğaltıyor. Tüm bunlar bir tuzak mı yoksa, kitlelere karşı iyice saptanmış bir tuzağın bugünkü bir uygulaması mı yoksa? Niçin bu varsayımı hiç aklınıza getirmiyorsunuz? 1905'i boşuna mı yaşadık? Yenilgimizden hiç mi öğreti çıkarma yeteneğiniz yok? Yenilginiz belleğinize acıyla, kanla kazınmıyor mu sizin? Böyle sormakta haklısın Solovyov yoldaş. Yerden göğe haklısın. 1905 bize ne denli sakınımlı, ne denli iyi saptamalarla davranmamız gerektiğini öğretti. Konuşanın kalın ve sert bir sesi vardı. Sigara dumanları içinde yüzünü görmek olası değildi pek. Karpit lambası boğulur gibiydi. Yaşlı devrimci sesin geldiği yöne doğru döndü. Kimsin sen? Adını söyle önce. Nerede çalışıyorsun? Seni tanıyan var mı bizim de tanıdığımız? Hem de şöyle yakınıma gel. Ben konuştuğum insanların yüzünü görmek isterim. Hatta gözlerinin içini. Bazen bir bakış çok şeyi noktalar. Hah, şimdi konuş. Tanıt kendini bana. Belli ki bazı savlar öne süreceksin. Ondan sonra sür savlarını kanıtlarıyla bir bir. Tüm can kulağıyla dinleyeceğim seni. Hem can kulağımla, hem aklımın yettiğince, hem sımsıkı yapıştığım deneyimlerimin süzgecinden geçire geçire sözlerini. Hadi konuş bakalım. Viborg mahallesindenim. Putilov fabrikalarında döküm işçisiyim. Adım Boris Vasili. Beni burada hemen hemen herkes tanır. Yukarı Volga'danım kök olarak. yukarı Volga köylerinden, ailemin büyük bölümü orada oturmakta. Yoldaş Solovyov, şu anda politik görevliyim. Viborg Mahallesi Eylem Birliği Komite üyesiyim. Bu göreve hem fabrika temsilcisi hem de buradaki yoldaşların oylarıyla getirildim. Boris Vasili tahta peykenin ortalarında bir yere oturmuştu. Solovyov yoldaşla karşı karşıya düşüyorlardı. Solovyov hiç gözünü kırpmadan bakıyordu karşısındakine. Karpit lambasının insanın gözünü, genzini yakan ışığında ilk kez inceledim Boris Vasili'yi. Bu bir bakıma hiçbirimizin farkında olmadan kendiliğinden kurulmuş bir komitenin üyesini tanımak oluyordu. Yılların işçiliği tüm davranışlarına, tüm yapısına sinmişti Boris Vasili'nin. Ama yine de kendisinden yukarı Volgalıların çok belirgin köylü davranışlarından esintiler kalmıştı. Yüzü şimdiye dek kimseye de görmediğim biçimde, delik deşik demeyeceğim ama sanki dalgaların kayayı oyması ya da göz göz duruma getirmesi gibi küçük küçük gözeneklerle donanmıştı. Bu durum kasketini çıkardığında yüzünün iri elmacık kemiklerinin başladığı bölgeden sonra birdenbire yitiyor, insan kendisine bakarken yüzünün bu ferahlı, bu rahat kesimine doğru ister istemez bakışlarını kaydırmak gereksinmesini duyuyordu. İşte ben Boris Vasili'yi ilk kez burada 24. günün gecesinde Viborg Mahallesi'nde karpit lambasının aydınlattığı tıklım tıklım işçi dolu barakada tanıdım. 1905'te değiliz Solovyov yoldaş. Ne koşullar 1905'in koşulları, ne insanlarımız 1905'in insanları. Yenilgiye takılıp kalamayız sürekli. Bu mahalle 1905'ten bu yana 2,5 kez büyüdü. 1 milyon 700 bin dolaylarındaki işçi sayısı şimdi 3,5 milyonu buluyor. Şimdi biz 2,5 misli daha çoğuz. Ama hiçbir şey 2,5 misli daha bol değil. 2,5 misli daha bol olsaydı ancak 1905'in kötü koşullarında olurduk. Üstelik savaş damarımıza yapışmış bir büyük sülük gibi durmadan kanımızı emiyor ve biz gittikçe daha halsiz düşüyoruz. Cephelerde ölen erlerimizin sayısı belki 2,5 mislini de aştı Japon Savaşı'nda yitirdiklerimizden. Artan şeyler de var kuşkusuz Solovyov yoldaş. Açlık, yetmezlik, terörizm belki 2,5 mislinden de çok arttı. Ama ne olursa olsun biz de 2,5 misli daha çoğuz. Hiçbir şey aynı kalamaz yani. Kazaklar bile 1905'in kazakları değil, 1905'ten bu yana halkla, proletarya ve mujiklerle aralarında gittikçe artan uçurumdan onlar da korkuyorlar işin aslında. Bir gün bu uçuruma yuvarlanıp yuvarlanmayacaklarının kaygısını taşıyorlar sürekli. Gerçekten öyle, savaşa girmemelerine karşın girmedikleri savaş yordu onları, savaşa girmişlerden daha bezgin. Cephelerdeki çöküşten sonra sıranın gün geçtikçe kendilerine yaklaştığını biliyorlar. Biliyorlar ki efendiler köpeklerini işe yarasın diye beslerler. Beslediklerinden beslemediklerinden daha çok hizmet, daha çok bağlılık, daha da çok ölmelerini isterler. Bunu bile bile yaşıyorlar kazaklar. Hiç kimse, insan kazak da olsa bir gün Kayseri'nin askerlerine karşı böylesine çöküntü içindeki siperlere girip de ölmek istemez. Tüm bu nedenlerle kazakların bugün kahrolsun çar diye sokağa fırlamış, St. Petersburg proletaryasının yanında yer alabileceğini mi söylemek istiyorsun? Hayır yoldaş, kesin olarak böyle bir şey söylemiyorum. Ancak yenilgimizin 1905'teki gibi kalmayabileceğini belirtmeye çalışıyorum. Bu konudaki kesin inancımı açıklamaya çalışıyorum. Unutmamamız gereken bir şey var sanırım yoldaş. İnsanlar değişir. Kazakların da yüreği olduğunu unutamayız. Bizim gibi değillerse de yine de bir yürekleri olduğunu, geleceklerini düşünebilecek kadar akılları bulunduğunu gözden ırak tutamayız. Hiç kuşkusuz göstericilerden yana olacakları beklenemez işin bu aşamasında. Ama edindiğimiz, görgü tanıklarına dayalı bilgilere de gözümüzü yumamayız. Bu bilgilere göre Kazak subaylarıyla Kazak erleri arasında derin bir uçurum vardır ve Kazak erleri bugün subayların verdikleri emirlerin çoğunu kulak ardı etmişlerdir. Bu çelişkiden yararlanabileceğimizi sanıyorum. Bu durumu kuşkusuz değerlendireceğiz. Solovyov kendisini özenle dinliyordu. Hiç sözünü kesmeden, "Bitti mi?" diye sordu. "Konuşmana eklemek istediğin bir şey var mı?" Boris Vasili o zaman başını kaldırıp tüm barakada toplananlara baktı. Yoldaşlar dedi, az sonra, bir ya da iki saat sonra Viborg Mahallesi Eylem Birliği Komitesi toplanacak. Gündemini size açıklamaya yetkiliyim. Gündemde genel grev var. Barakadakilerin bu sözcüğü duyar duymaz coşkuyla nasıl hurra çektiklerini, kasketlerini nasıl havaya fırlattıklarını bugünkü gibi anımsıyorum. Solovyov'un yüzünün iyiden iyiye asılmasına karşın barakadakileri derin bir coşku ve kıvanç kavramıştı. Deneyimli yaşlı devrimcinin kaygıları ise alabildiğine yoğunlaşıyordu. Eylem Birliği Delegesi Boris Vasili'yi dinledikçe. Tüm delegeler şu anda dağılmış durumdalar. Mahalle bölge toplantılarıyla bu konuda nabız yoklamasını gerçekleştirip sonuca gideceğiz. Ben buraya gelmeyi yeğledim. Parti yetkililerinin ve yoldaşımız Solovyov'un da burada bulunacağını duyduğumdan, Solovyov yoldaş yarın sabah için alınması olası genel grev kararını nasıl karşılayacağınızı öğrenmek isterim. Benim için sizi burada bulmak gerçekten büyük bir şans. Düşüncelerinizi açıklayın bize yoldaş, bizi uyarın. Siz eski bir Sovyet üyesi olarak bizim sırtımıza yüklenen yükün nasıl ağır ve dayanılmaz bir sorumluluk getirdiğini buradakilerin hepsinden daha iyi anlar, hepsinden daha iyi bizi yönlendirebilirsiniz. Yoldaşlar, bugünkü olaylardan sonra fabrika işçi komitesinde kesin kes bir genel greve gidilmesi konusunda komitemize baskılar başladı. Komitenin böyle bir karar alması isteniyor. Tüm fabrika işçi temsilcilerinin ve fabrika komite sorumlularının ortaklaşa yaptıkları toplantıda bu istem kesin bir buyrultu olarak bize iletildi. Öyle sanıyorum ki seçeneğimiz bile yok. Yani Eylem Birliği Komitesi genel grev kararı almasa bile hiç kimsenin yarın işbaşı yapacağını sanmıyoruz. Bu durumu mahallelilerle tartışmak için tüm bölgelere dağıldık. Yeniden toplanıp bu gözlemlerimizle kesin bir karara varacağız. Genel grev kararı alınması öyle kolay bir iş değil yoldaşlar. İşi yepyeni bir aşamaya, yepyeni bir boyuta ulaştıracağız demektir. Tüm hurra çekişinizden ve de bir karar alınması olasılığını öğrendiğinizde tanığı olduğum kıvancınızdan anlıyorum ki sizler de genel grev kararı alınmasından yanasınız, öyle mi? Tüm baraka sanki bir ağızdan komut almışçasına öyle diye yanıtta bulundular. O zaman Boris Vasili Solovyov yoldaşa döndü. Bizi aydınlatın yoldaş dedi. İçimizde en edinimli sizsiniz. Bizi aydınlatın. Böyle bir kararın getirecekleriyle götüreceklerini bir bir gösterin bize. Biz de çok iyi biliyoruz ki kıvançla, coşkuyla, türkülerle gerçekleşmez özlediğimiz devrim. 4. İşçi Barakası'nda 1905'in öyküsü yeniden gözden geçiriliyor. O zaman Solovyov bir şeyi düşüne düşüne anlatıyormuşçasına konuşmasına başladı. Öyleyse dinleyin yoldaşlar dedi. 1917'nin genel grev kararını uygulamaya koymadan önce 1905'i bir kez daha dinleyin özetçe. Biz 1871'i iyi anlayabilseydik 1905'i yaşamazdık kuşkusuz. 1905'ten bu yana 12 yıl ertelendik. Koşulları oluşmamış devrimci kitlesel ayaklanmaların bizi nice yıllar köleliğimize mahkum edeceğini de kimse şimdiden kestiremez. Hiçbir şey rastlantısal değildir devrimde yoldaşlar. Size bir örnek vereyim. Eğer 1905'in Ocak ayında eylem kanlı pazarı yaşamadan kendini denetleyebilseydi, şimdi vardığımız noktadan çok ötede, ileri duraklarda konaklıyor olacaktık. Şunu söyleyebiliriz, o zaman belki de en azından demokratik burjuva devrimini gerçekleştirme olanağı bulmuş olacaktık. Kanlı pazar hepimizi gafil avladı ve bu olay kitleleri kendi kendisinde provoke etti. 1905'i gözden geçirmelisiniz hepiniz, öğretisini yaşamınıza koymalısınız. Hele böyle, kazakların bile yürekleri olduğunun Eylem Birliği Komitesi'nin üyelerince dile getirildiği bir dönemde 1905'in tuzağını iyi öğrenip, iyi kavramak zorundasınız. 1905 bir provokasyondur çünkü. Ama birçok sava karşın çarın bir provokasyonu değildir bu. Kitlelerin kendi kendini provoke etmesidir. Hiçbir şeyi doğru dürüst tartışmadan karar aşamasına getirmemelisiniz. Kendi aramızda devrimci geleneğimizi kuramazsak ve de yılların kanla, acıyla kazanılmış edinimlerini birbirimize bir öğreti olarak aktaramazsak, her gün bir takım insanlar yeniden Amerika'yı keşfedeceklerdir. Öyleyse beni şimdi sabırla dinleyiniz buradaki Viborglular. Bu duyduklarınızı Eylem Birliği Komitesi'nde karar aşamasında bir kez daha yorumlayarak anımsayınız. Ondan sonra genel grev kararı konusunda kullanınız oylarınızı. Ben bir şeyler söyleme hakkını kendimde görüyorum. 1905'in Sovyetinden kala kala bir iki yaşlı biz kaldık elinizde, sürgündekilerin dışında. Onların da her zaman burada olup bitene yetişmeleri olanaksız. Japonlarla savaş içte açlığa, salgın sayrılığa neden olmaya başladı. Koşulların nasıl benzediğini sayısal olarak göstereyim mi size? Tıpkı bugünkü gibi savaş 1 milyar 300 bin rubleye patladı çara. Bunun tam tamına 1 milyar 200 bin rublesini Çar Nikola tıpkı bugünkü gibi o zaman da Paris borsalarından edinmişti. Tıpkı bugünkü gibi kuru ekmek bile bulmak zorundu. Boğaz tokluğuna değil, aç karınlarıyla çalıştırılıyordu insanlar. Tezgahlarının başında düşüp ölenlerin sayısı gittikçe kabarıyordu. Devrimci topluluklar yine bugünkü gibi çalışmalarını yoğunlaştırmışlardı. Viborg belki o zaman daha küçüktü ama devrimci istemleri hiç de bugünkünden daha az küçük değildi. 1905'in 9 Ocağı'nda patlak verdi kanlı pazar. Olaya Papaz Gapo'nun kışkırtması gözüyle bakmak bu koskoca olaydan, geniş devrimci boyutları içermiş girişimden yeteri öğretileri çıkaramamak demektir. Bu girişim 2400 ölüye patlamıştır bize. Hemen hemen hepsi de kışlık sarayın önünde kurşunlanarak, mitralyözlerle taranarak öldüler. Aynı yılın Mayıs'ında uzak doğuda tüm donanmamız imha edildi. On binlerce Rus genci okyanusun sularına gömülüp gittiler. Japonlarla bir bakıma Çarlığının yazgısını saptayacak bir savaşa girmiş olan Çar, hiçbir zaman içeride kışkırtıp kendisi için iyi sonuçlar alacak olsa bile, kitlelerin kıpırdamasından yana değildi. O nedenle kanlı pazara hep kışkırtıcı bir ajanın gözüyle bakmak düpedüz budalalıktır. Nedeni de bundan sonra olanların dizisini gözden ırak tuttururlar da bize ondan. Donanmamız tümden yitince bu, savaşın yazgısını hemen belirledi. Çar yenilmişti Japonlara. Japonlarla Mayıs'ta Portsmouth Anlaşması hemen imzalandı. Ne ki bu anlaşmanın gittikçe büyük boyutlara ulaşan içteki karışıklığa bir yardımı dokunmuyordu. O nedenle böyle bir edinimi unutmayan Çar, bugün çok güç koşullarda olmasına karşın Almanlarla ayrı bir barış antlaşması imzalamaya kesin bir biçimde yanaşmıyor. Generallerinin üstelemesine karşın. Portsmouth Antlaşması üstelik Çar'ın borçlarını daha da arttırıyordu savaş ödentisi nedeniyle. Toplumsal karışıklıkları önlemekte Çarlık otokrasisi büyük zorluklarla karşılaşmaya başladı. Kolluk kuvvetleri canlarını dişlerine takmışlar, öyle çalışıyorlardı. Ne ki bu gayretler sosyalist devrimcilerin Grand Duke Sergei'yi öldürmelerini engelleyemedi. Bu olayla Çar, kitleler üzerindeki baskıyı biraz gevşetmek gereksinmesine duydu. 17 Nisan'da bir imparatorluk bildirisiyle, ukazla, vicdan özgürlüğünü tanıdığını Rus ve dünya kamuoyuna duyurdu. Kanlı pazarın daha ertesi günü yasa dışı sendikalar, yaban otları gibi oradan buradan boyatmaya başlamıştı bile. Toplantılarını ormanda yapıyorlar, kararlarını ormanlarda alıyorlardı. 15 Haziran'da Knaz Potemkin kruvazörü isyan etti. Aynı günlerde Lenin Cenevre'de tüm Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin organı olarak Proletari gazetesini yayımlamaya başladı. Novaya Aleksandra kampında Antonov Ovseyenko adlı genç bir Bolşevik teğmen tarafından başlatılan silahlı ayaklanma binbir güçlükle bastırılabildi. Polonya sokaklarında adam adama süren savaşta bir günde tam 500 devrimci yoldaşımız öldürüldü. 6 Ağustos'ta imparatorluk bir ukaz daha yayınlayarak Duma'nın yeniden kurulduğunu bildirdi. Ama hiçbir şey gittikçe büyük ölçülere ulaşmaya başlayan sokak gösterilerini engelleyemiyordu. Çar yönetiminin iyiden iyiye titrediği, zayıfladığı günlerdi. Çoğumuz çarsız bir dünyanın düşünü görmeye başlamıştık bile. Doğrusu ya Çar yenilgin olduğu için, Japonlar karşısında yenik düştüğünden o zaman bugünkü kadar da güvenmiyordu generallerine. Üstelik Çar'ı yalnızca işçiler, köylüler istemiyor değillerdi. Büyük burjuvazi de artık bizim yanımızda yer almaya başlamıştı. Anayasacı Demokrat Parti'nin açıktan açığa desteğini görüyorduk. Ama sonradan öğrenecektik, Bu Anayasacı Demokrat Parti'nin bir kanadı Çar'la işbirliği içindedir. Liberallerin aşırı ucu diye nitelendirebileceklerimiz açıktan açığa Çar yönetimine karşı çıkıyor. Anayasal bir düzenle tıpkı Batı'da gördükleri gibi gizli oy, açık sayım ilkesine dayalı anayasal bir meclis istiyorlardı. Cumhuriyettir bunun adı. Bizim dilimizde ise bu rejimi demokratik burjuva devrimi diye nitelendirmemiz olası. Ama burjuvazinin Slavcı kanadıysa yeni bir rejim düzenlemesi istemine, içinde yaşadığı koşulların doğal sonucu doğrudan karşı çıkamıyorsa da bu düzenlemenin anayasal bir cumhuriyetten çok monarşi yönetimi, meclise dayalı bir monarşi olmasından yana çabalarını yoğunlaştırıyordu. Öyle de olsa, böyle de olsa her ikisinin de biz proleterlerle mujiklerin desteğine kesin gereksinmeleri vardı. 1905'in Ekim hasat döneminden önce kırsal kesimde 2000'e aşkın şato yakılmıştır. Bu yakılan şatoların içinde feodal ağaların bazıları da diri diri yanarak ölmüşlerdir. Mujikler feodallerin kendilerini topraktan kovmak ya da topraklarına doğrudan el koymakla kalmıyor, ağalardan yana olduklarını bildikleri tüm insanları da büyük kentlere doğru kovalıyorlardı. Çar'ın sarayı topraklarından edilmiş bu insanların zorlamalarıyla da karşı karşıyaydı. Kent proletaryasının dev boyutlara ulaşan gösterileri yanında. Çar'ın akıllı yöneticisi Witte, hazırladığı planın temel görüşünü şöyle saptadı. 1905 devriminin en önemli belirgin temel yapısı hiç kuşkusuz köylülerin bize toprak verin sloganı üzerine oturmuş olmasıdır. İşçi Sovyeti'ne gelince doğrusu ya buna onca önem vermiyorum. Böyle bir öneme hak kazanacak denli güçlü bir örgüt değil İşçi Sovyeti. Birinci kaset, ikinci yüzün sonu.